Değerli dinleyicilerimiz, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Çok büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Yani hoş geldiniz, hoş bulduk faslını açıkçası bu kadar uzatmak da istemiyorum. Ne söyleyeceğimizi de bilmiyorum. Çok büyük bir depremle sarsıldık. Türkiye'yi 10 ilde yaşanan büyük deprem, peş peşe yaşanan iki büyük deprem maalesef çok kötü şekilde etkiledi. Vefat eden kardeşlerimizin sayısının 10 binleri bulduğu ifade ediliyor. Pek çok yaralı var. Maddi kaybı zaten hiç konuşmaya gerek yok. Ve Türkiye bu deprem için seferber oldu. Herkes şu an elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak insanlarımız bölgede, dünyanın çeşitli ülkelerinden de destekler geliyor. Özellikle Katar, Pakistan, Afganistan, Bosna Hersek gibi ülkelerden Türkiye'ye yönelik çok ciddi destekler geliyor. Azerbaycan'dan ve diğer Orta Asya ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden. Allah bir daha bu günleri hiç kimseye yaşatmasın diyoruz. Gerçekten tarihimizin gördüğü en büyük afetlerden, olaylardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu programımızda artık dilimiz döndüğünce biz de deprem meselesiyle ilgili değerli Okat İlyaki olduğuyla inşallah yaklaşık bir saat boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Sizlerin de acılarına ortak olmak istiyoruz. İnşallah bu programda hani az da olsa bu nefes almanızı sağlar diyorum. Okay abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Tekrar geçmiş olsun hepimize. Gerçekten zor bir durumla karşı karşıyayız.
Evet.
Yani herhalde bir savaş çıksa abi bu kadar büyük bir sonuçla karşı karşıya kalırdık değil mi?
Ancak İbrahim'ciğim, hatta geçen televizyonda şunu duydum. Ukrayna'nın geçtiğimiz bir yıl içerisinde aldığı hasar, Rusya'dan saldırılarından sonucu aldığı hasar, burada 2-3 dakika içerisinde, hatta 3-5 saniye içerisinde 10 şehirde birden oldu. Zaten 10 şehire birden organize bir saldırı dünya tarihinde çok büyük harplerde bile çok, yani ben duymadım açıkçası. Yani 10 şehri aynı anda 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde falan Almanya üzerinde var.
Hı hı.
Ama zaten böyle saldırılar dahi harp tarihinde de pek olmuşluğu yok.
Evet.
O yüzden bu çok eşsiz, çok nadir bir olay İbrahim'ciğim. Allah-u Teala tekrardan sakınsın.
Amin.
Görüntüler akla hayale sığmıyor. Sen de görmüşsündür.
Evet.
O bir otobüs Hatay terminalinde.
Evet.
Ben bir otobüsün olduğu yerde zıpladığını, zıplayarak döndüğünü bu kadar...
Yani otobüs o şekilde etkilendiyse evler nasıl etkilenmedi,
evet,
evler ne duruma geldi?
Hatırlarsan o 2011'deki Japonya'daki Fukuyama o depremde. Onun da çok görüntüleri daha sonra yıllar içerisinde sürekli görüntüleri çıktı sosyal medyada. Bu derece bir sallantı ben hiç görmedim.
Evet.
Orada en etkileyici görüntüler tsunami'den kaynaklanan korkunç görüntüler vardı.
Hı hı.
Fakat sallantı görüntüleri yani insanı o kadar açıkçası ürpertmiyordu. Zaten tsunami orada çok büyük.
Tabii o enkazı abi yaptı. Ortaya çıkaran şey tsunami'ydi. Bir de Japonya'da şöyle bir şey var. Yine uzmanlar televizyon kanallarında konuşuyorlar ama biz de burada tekrar ifade edelim. Yani Japonya'da gerçekleşen depremlerin kahir ekseriyeti deniz üzerinde oluyormuş.
Evet.
Yani 100 kilometre, 150 kilometre ötede veya işte 100 kilometre yerin altında oluyormuş. Şimdi bu kadar büyük bir sarsıntı ve yerin 7 kilometre altında gerçekten çok ciddi tesir oluşturacak bir deprem olduğu söyleniyor.
Yine Japon bilim adamlarından biri geçtiğimiz günlerde depremin sismik derecesinin 7.6 ve 7.8 fakat yeryüzüne çok yakın olduğu için, satıha çok yakın olduğu için 15 civarında bir şiddetle vurduğunu söylüyor ki İbrahim'ciğim, görüntüler bunu teyit ediyor ya.
Evet.
Yani bu gerçek bir, hani Allah korusun, bir kıyamet görüntüsü gibiydi. Yani
evet.
Bazı görüntüler insanın aklından hayatı boyunca çıkmayacak görüntülerdi ki bir tanesi bu dediğim, az önce dediğim bu otobüs görüntüsü. Bu kadar deprem görüntüsü izledik yıllar içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden. Ama bir otobüsün olduğu yerde zıplayarak dönmesi akıl alacak gibi değil.
Abi şimdi biz ülke olarak daha önce 1939 yılında Erzincan depremini yaşadık.
Evet, evet.
Keza sonrasında yine peş peşe
Bingöl'de var. Bingöl'de, 1971'de
Bingöl
depremi,
Bingöl depremi var. İşte 17 Ağustos'ta Gölcük'te Adapazarı'nda meydana gelen deprem var. Keza işte yine 2003'tü sanırım, yine Bingöl'de yaşanan başka bir deprem daha var.
Evet. 2011'de
Van'da depremi var. İşte Elazığ depremi
Elazığ'da
var daha iki sene önce.
Evet.
Yani bu topraklar aslında deprem meselesi konusunda tırnak içerisinde söylüyorum tecrübeli. Yani evet. Deprem bizim hiç karşılaşmadığımız, görmediğimiz bir şey değil. Fakat buradaki asıl mesele aynı anda 10 şehrin birden etkilenmesi. Yani bir şehirde de deprem gerçekleşmiş olsa şu an işte enkaz kaldırma çalışmaları, enkaz altında bulunan hayatta kalan insanların ortaya çıkarılması, şehirlerin imar edilmesi, inşa edilmesi. Yani insanlar bir takım şeylere bir zaman sonra alışıyorlar. Biz de bünyemiz depreme alışkın aslında. Fakat burada çok bambaşka bir durum
söz konusu. Şu anda tüm dünyadaki otoriteler Türkiye'nin deprem sonrası müdahalede dünyanın en başta gelen 2-3 ülkesinden biri olduğunu söylüyorlar İbrahim'ciğim. Evet. Burada herkesi dehşete düşüren 10 şehrin birden aynı anda etkilenmesi. Yani 500 kilometre civarında fay kırılıyor. Yüzeye çok yakın kırılıyor. Buna bir şekilde hazır olmanın yani imkanı yok İbrahim'ciğim yani. Ve yıkılan çok sayıda binanın aslında ben o binaların aslında sağlam olduğuna inanıyorum İbrahim'cim. Fay o kadar yakından belki de tam altından geçen fay.
Abi şeyi şeylerde görmüşsündür yani depremin merkez üssü Elbistan tarafında ve daha sonra Pazarcık tarafında böyle kocaman oyukların oluştuğunu görüyoruz.
Evet.
Yani çok anormal şeyler bunlar.
Evet.
Öylesi bir enkaza ki depremin her ne kadar İşte uluslararası kuruluşlar da 7.8, 7.5 diye tanımladılar, derecelendirdiler. Evet. Ama etkisine baktığınızda %11 11 şiddetinde bir depremle eşdeğer olduğu söyleniyor.
11-15 diyen bile var evet. Japonlar. 15 şiddetinde de yükseldiğini söylüyorlar İbrahim'ciğim.
Yani hakikaten çok büyük bir krizle bu anlamda karşı karşıyayız.
Evet.
Peki şimdi abi tabii deprem az önce de söyledim bizim bu coğrafyada özellikle çok da yani böyle yadırgamadığımız
şaşılacak bir durum yok.
Değil yani depremi bilmiyoruz. Deprem olduğunda nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Aynen. Bunu söyleyelim. Evet. Bu topraklar depreme tecrübeli topraklar ve zaten bu coğrafyada yaşayan insanlar biliyorlar ki biz fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz. Evet. Tarihte de büyük depremler yine bu coğrafyada yaşanmış.
Evet,
keza
evet,
mesela evet. Bugün Kahramanmaraş'ta olan depremin bir benzerini işte sanırım 1100'lü yıllarda mı 1500 yıllarda mı tam tarihi şimdi hatırlamıyorum.
700'lerde var. Bir 1100'lerde var İbrahim. Şimdi iki kere böyle bir şiddetli bir o atak vuruyor oraya o bölgeye. Tabii daha sonra aradan geçen süre çok uzun bir süre. Uzun bir süre bu kırıklar enerji biriktiriyor. Şu keşke şöyle bir şey olabilse İbrahim'cim. Hani bu teknoloji bu kadar ilerliyor ama hiç değilse bir en azından bir zaman
tayin edilebilse
evet. Şöyle az çok bir zaman tayin edilebilse çünkü hakikaten arada geçen süre muazzam uzun bir süre.
Ya mesela İstanbul için sürekli birileri
99'dan sonra
evet, tarih veriyor.
Sürekli 30 yıl demişlerdi.
Evet.
Şimdi onun çoğu geçti.
Evet.
Kaldı 6-7 yıl şurada eğer o hesaplar
doğruysa.
Eğer o hesaplar doğruysa. Tabii bir kısım tabii çoğu deprem bilimci İstanbul'da da buna yakın şiddette bir deprem olacağını söylüyorlar. Ama İbrahim'cim tabii şu da var tarihte bu kadar İstanbul'a bu derece vurmuş olsaydı Ayasofya ayakta kalır mıydı?
Abi sanırım
bu kadar Roma eseri ayakta kalır mıydı? Şimdi, Sultanahmet ayakta kalır mıydı? Bilmiyorum yani.
İkinci Bayezid döneminde gerçekleşen depremler var.
1509 depremi kıyameti Suğra dedikleri küçük.
Mesela o depremden
dedikleri.
Biraz bahsedelim mi isterseniz? Sanki yanlış hatırlamıyorsam orada lütfen yanılıyorsam düzeltin beni. Ayasofya'nın kubbesinin çöktüğü falan söyleniyor. Doğru mu?
İbrahim'ciğim kubbeler çöker. Ben ana strüktürden bahsediyorum. Ana yapının duvarlarından bahsediyorum. Kubbeler çöker. Onlar yenilenir. O bir şey değil. Fakat bu coğrafya eğer bu kadar şiddetli deprem üretseydi elimizde kalan Bizans sarayları, surlar ve tabii Ayasofya gibi ve yakın coğrafya İstanbul'un yakın coğrafyasındaki temel yerlerde yıkılması gerekirdi.
Zaten abi şimdi bu en son yaşanan işte depremde evet. Gaziantep Kalesi çökmüş yani.
Kısmen evet tabii. Kısmen bir evet. Yani surların bir.
O kadar yıllık eser tarihi eser artık deprem nasıl şiddetliyse
evet.
Onu bile çökertmiş.
Çökertmiş evet. Tabii o 1509'da İbrahim'ciğim insanlar 40 küsür gün zaten evlerine giremiyorlar. Sürekli dışarıda kalınıyor. Ve ondan sonra da İstanbul'da taş evlerin yapılması bir yönetmelikte yasaklanıyor. Yani bir kanunla yasaklanıyor. Daha sonra ahşap evlere. İstanbul'a inşa edilmeye başlıyor. Fakat bu sefer de başka bir bela vuruyor. Bu da yangın belası.
Evet.
İstanbul'un çehresini her 30 senede bir değiştiren bir belaya dönüşüyor.
Evler ahşap olduğu için. Çok
fakat,
kolay yanıyor.
Bu bir öyle bir zorunluluk haline gelmiş ki İbrahim'ciğim. Tabii dönemde de anlaşılıyor ahşap yapıların. Hem sarsıntıyı soğurması, enerjiyi soğurması açısından daha güvenli olduğu, daha geç yıkıldığı ve daha tabii hafif malzeme olduğu için ve kendi içinde daha az parçalanan malzeme olduğu için daha fazla yaşam alanı bıraktığı göçük altında kalacak insanlara. Böylece büyük sayıda insan kaybının da bu şekilde önlenebileceği düşünüyor ki bu doğru bir tabii ki elbette ki tespit. Hı hı. İbrahim'cim ona rağmen 13 bin civarında, 5 ile 13 bin civarında insanın bu 1509 depreminde vefat ettiği
13 bin
civarında.
Ki o zaman İstanbul nüfusu da yani şimdiki gibi böyle.
Tabii canım yani en fazla o zaman 400-500 bin falandır İstanbul o zamanlarda. Ona rağmen çok büyük bir rakam. Şehir elbette ki bugünkü gibi sıkışık değil. Temel bölgeler haricinde.
Hı hı. Abi bu 15 bin dediniz değil mi rakam?
Evet.
Bu rakamın içerisinde Üsküdar, Eyüp, işte Galata gibi Bilad-ı Selase dediğimiz yahut İstanbul'un biraz dışında sayılan. Yani bugün artık işte Edirne Kapı'dan sonrasındaki bölümlerden bahsediyorum. Oralarda yerleşik hayat var mıydı acaba veya bu rakamın içine onlara dahil miydi abi?
Tabii dahildi İbrahim'cim.
Yani, yani sadece Sur içinden bahsetmiyoruz.
Yok sadece Sur içinden bahsetmiyoruz İbrahim'cim. Yani İstanbul'un biraz daha taşrası sayılabilecek o dönemdeki. Bugün tabii tam merkezi ama o dönemde biraz daha taşra kabul edilebilecek yerlerde de yıkım büyük. İnsanlar uzun süre sokakta kalıyorlar ve artçıları bir buçuk yıl kadar İbrahim'cim şiddetli artçılar devam ediyor ki biz 99 depreminde ben İstanbul'daydım. Hı hı. İbrahim'cim bu an iki sene artçılar devam etti ve bunlar ciddi artçılardı. Beşten aşağı olmuyordu.
Bugün de bölgede 500'den fazla artçı olduğu söyleniyor yani.
Daha da fazla galiba.
Evet.
Bin küsur civarında artçı sürekli tekrarlıyor. Bu uzun bir süre devam eder. Bu şiddette ve yüzeye bu kadar yakın bir depremin tesirlerinin ve artçılarının kolay kolay ortadan kalkmayacak. O yüzden halkımızın, o bölgedeki halkımızın buna en azından manen hazırlıklı olmaları gerekir. Fazla artık bu safhadan sonra çok fazla telaşa kapılmamaları, kendilerini yaralayacak şekilde paniğe kapılmamaları gerekir. Bu coğrafyada değişmez bir
gerçek,
bir hakikat. Bunu değiştirmek elimizden gelmiyor. Hı-hı. Elbette ki genelde bu çaptaki, bu büyüklükteki depremler dünya üzerinde genelde okyanuslarda ya da deniz içlerinde, deniz tabanında meydana geliyor. Hı hı. Bunun bu şekilde iki şiddetli depremin birkaç saat arayla, yani 5-6 saat mi öyle bir şey var galiba, 7-8 saat var arada galiba. Hı hı. Peş peşe ikisinin de karada hem de yerleşim birim yerlerine yakın olarak meydana gelmesi pek çok bilim adamının da söylediğine bakılırsa eşi benzeri bilinen tarihte çok nadir. Çok nadir. Yakın tarihte hiç yok.
Tabii. Cumhuriyet tarihinde ilk değil mi abi?
Tabii. Çok kısa bir tarihte. Hı-hı. Yani belki bir 300-400 yıllık tarihi içerisinde böyle bir şey pek rastlanmamış. Hı-hı. Şiddetli depremler oluyor. Fakat bu kadar yakın coğrafyada ki demek ki Oğuç'ta da bir birikmiş enerji.
Tabii.
Zaten tetiklenmek için hazır bekliyormuş.
İki hatın birleştiği yer, fay hattının birleştiği yer ve Türkiye'nin fiziki olarak Arap Yarımadası'na doğru 3 metre kaydığını söylüyorlar. Çok ciddi bir
güney
şey bu.
Güney batıya doğru 3,5-4 metre Anadolu kıta halinde İbrahim'ciğim bir blok halinde hareket etmiş. Hı hı.
Yani bu arada abi depremden Suriye'nin kuzeyi de etkileniyor.
Tabii.
Halep, tabii, Afrin. Tabii. Yani bugün özellikle Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerde de çok ciddi bir yıkım var ve maalesef Suriye rejimi bu bölgelere gerektiği kadar yardım yapmıyor, gerektiği şekilde ilgilenmiyor bu bölgelerle.
Maalesef şimdi şöyle bir günde Şii, Sünni ya da başka bir mezhebi ya da siyasi bir şey söylemek istemiyorum ama İbrahim'cim yani televizyonlarda da sosyal medyada da ne korkunç bir şekilde daha ikinci günde, sabahından gene siyaset başladı. Hı hı. Bence en büyük fay hattı maalesef insanların kalplerinde zuhur etmiş.
Kesinlikle öyle.
Bu fayı büyük bir depreme dönüşmeden nasıl ortadan kaldırılacak? Onu da Allah-u Teala'nın rahmetine her konuda olduğu gibi muhtacız.
Eyvallah.
Çünkü bırak gelen yardımların pek çoğunun çalınmasına, el konulmasına, ki daha yakın zamanda adamın bir tanesi 6-7 tırı kendi deposuna yönlendirmiş. Yani
insanlık abi maalesef bazılarının lügatinden çıkmış durumda.
Ben şeyi de anlamadım İbrahim'cim, yani bu şimdi kullanılmış eşyalar, kıyafetler.
Çoğu yeni eşya abi. Çoğu yeni eşya ve yiyecek malzemesi.
Ya şimdi bunları satacak mıydı? Bu tabii. Yiyecekler çoğu zaten bozulur.
Bunları yani zaten muhtemelen böyle işte bir ay iki ay kadar
tutacaktı.
Gidecek yiyecekler bunlar. 5-6 milyon TL civarında bir nakdi karşılığı varmış. Bunları satacak bu vatandaş yani. Ve hiç insanlarda zerre kadar şey de yok ya. Allah korkusu da yok.
İbrahim'cim sana bir olay anlatacağım. Hiç etkisinden çıkamadan bir olay bu. Depremle alakalı değil de bu ahlaki depremle ilgili bir olay.
Evet.
Buna 20 yıl kadar önceydi. 2000'lerin başlarında. Bir arkadaşımızın evinde bir din görevlisi bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittik. Hı hı. O gittiğimiz arkadaşın da kardeşinin işte nişanı mı ne bir şey vardı. Orada o hoca arkadaşım Kur'an okuyacaktı. Eve gelen ziyaretçilerden bir tanesiyle hoca arkadaşım arasında bir çok kısa bir diyalog geçti. Çok kısa. Fakat tesirinden 20 küsur yıldır ben çıkamıyorum İbrahim'cim. Bunu sana ben özellikle de anlatmadım.
Hı hı.
Ne iş yapıyorsunuz gibi bir konu geldi. İkisi birbirini tanımıyor. Ben de tanımıyorum o arkadaşı. Hocam dedi, karşıda dedi ticaretle uğraşıyorum dedi. İşte malı alıyoruz dedi bir yerden dedi. Ondan sonra birkaç sorudan sonra ya dedi işte bazen dedi şey yapıyoruz, çoğunlukla dedi etiketleri değiştiriyoruz dedi. Ama güncelliyoruz dedi. Şimdi hoca arkadaş tabii dedi ki haklı olarak, ama yok dedi öyle yapmayın dedi, uygun değil dedi. Öyle caiz değil dedi yani. Aşın aslını belirtmek lazım dedi. Çocuk bir şaşırdı. O genç konuştu, muhatap oldu genç. O kadar şaşırdı ki. Şimdi ben baka kaldım. Hocam dedi ticaret yapıyoruz dedi. Tamam dedi, doğruyu söylemek lazım diyor. Şimdi arkadaş doğruyu söylemek lazım diyor. O diyor ki hocam diyor ticaret yapıyoruz, ticaretti diyor. Başka nasıl olur diyor. Orada ben bunu tabii şimdi evin içi kalabalık. Düğün evi gibi olduğu için o sırada nişan mıydı düğün müydü tam hatırlamıyorum. Bu arada bu konunun üzerine deşecek falan zamanımız olmadı. Çocuk da ayrıldı gitti o sırada. Fakat şunu gördüm ki o delikanlının ahlaklı ticaret yapmakla ilgili hiçbir kaygısı yok. Zaten onun ahlaksızlık olduğunu da bilmiyor.
Hı-hı.
Yani eskimiş bir malın etiketini yenilemeyip tekrar satmayı ticaretin bir kuralı olarak görmüş. Yani kirli bir ticaretin kuralı bu.
Evet.
Ama bunu helal bir ticaretin kuralı olup olmadığına dair herhangi bir endişe taşımıyor. Çünkü bu kaygıyı düşmemiş. Hep böyle görmüş demek ki. İşin fecaati de orada. Bu muhtemelen çekirdekten yetişmiş bir tüccar, delikanlı. Kendi önündeki örneklerde bu şekilde olduğu için hiç sorgulamamış. Sorgulandığını da işitmemiş. Böyle bir şeyin olmayacağını da bilmiyor. Ama hocam dedi ben ticaret yapıyorum dedi ya. Ticaret böyle olur. Yani ben bu birkaç cümlelik, belki toplamda iki buçuk dakika bile sürmeyen sohbet beni çok şaşırttı ve çok üzdü İbrahim'cim. Bilmiyor. Kötülüğün kötülük olduğunu bilmeden yapmak bir mazeret değil.
Evet.
Ve işte büyük belaları da
beraberinde
getiren çekici bir olay bu.
Öncelikle dediğiniz gibi ahlaki açıdan zihinlerimizde ve gönüllerimizde bulunan fay hatlarını galiba tamir etmek gerekiyor. Bir ara verelim abi isterseniz.
Eyvallah.
Aranın ardından devam edelim programımıza. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tarihin derinliğine yolculuk programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Bu programımızda son dönemin, hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan deprem üzerine konuşmaya gayret ediyoruz. Şu an yüz binlerce vatandaşımız bölgede enkaz altında kalanları çıkarmaya çalışıyorlar. Bölgede depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Öncelikle onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Pek çok sivil toplum kuruluşu şu an bölgede AFAD'ın koordinasyonunda, Beşir Derneği, Hüdayi Vakfı, İHA gibi çok çeşitli kuruluşlar bölgede depremzede durumundaki kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bugün birlik günü, hep beraber inşallah bu felaketin altından da kalkacağımıza, en kısa zamanda bu karanlık koridordan da çıkacağımıza Allah'ın izniyle tabii ki inanıyoruz. Abi aradan önce biraz işte zihinlerimizde ve gönüllerimizde oluşan ahlaki fay hatlarından bahsetmiştik. Yani bir şeyleri değiştirmek için galiba öncelikli olarak bu fay hatlarını onarmamız gerekiyor. Zihinlerimizdeki ve gönüllerimizdeki.
Bu biraz umut kırıcı oluyor. Evet. İbrahim'cim, yani sosyal medyaya ben işte seni de takip ediyorum. Sen kısmen mücadele etmeye çalışıyorsun.
Eyvallah.
Ama bu işin başındaki, yani bu işin başındaki derken siyasiler öyle sert bir şekilde daha depremin olduktan birkaç saat sonra öyle sert kritikler, öyle sert yorumlar. Yani 10 şehir 2-3 saniye içinde yıkılmış.
Evet.
Allah aşkına bunu hangi devlet tam olarak hazır olabilir? Yani vicdanlarda büyük bir fay hattı var İbrahim'cim.
Kesinlikle.
Çok, yani çok acımasız insanlar. Evet, çok sıkıntı var. Ben de özellikle şu anda Hatay bölgesinde olan birkaç tanıdığım var benim de. Hakikaten buralara evet geç ulaşıldı. Doğru. Hı-hı. Ama 10 şehirden bahsediyoruz.
Yollar çökmüş.
Zaten Hatay'ın ilk başta o çöken yolları hemen yapıldı mesela. Evet. Birkaç gün içinde yapıldı.
Havalimanları hasar görmüş. Yani aynen böyle öyle. Birdenbire uçak indirelim, kaldıralım, araçları oraya gönderelim falan gibi bir durum da söz konusu olmadı ilk
aynen günde. Öyle. Aynen öyle. Devletimiz hemen büyükşehir valilerini, hemen o şehirlerin valiliklerini atadılar. Hemen organize olmaya çalışıldı. Ama bu derece bir yıkımda bile inanılmaz görüntüler izliyoruz ki devleti suçlayan. Yani bu devlete isyan etmek caizdir diyor adam yani. Evet. O isyan edilir bu devleti diyor, böyle bir devleti diyor. Ama bu kadar vicdansızlık hakikaten asıl fay hattı bunlar. Asıl deprem
çok,
bunlar.
Çok yoğun bir karalama kampanyası var.
Korkunç
abi.
Yani.
Onu söylemek lazım.
Bu biraz anlamda, empati kurmak bu kadar tabii. Nasıl zor
yani
ya?
Yine Allah'a şükür ki hani yapılanları hem milletimizin ferasetini hem milletimizin azmini, gayretini, kardeşlik hissiyle ortaya koyduğu çalışmaları gören insanlar var. Hem de devletin bu konuda gerçekten bölgede yaptığı çalışmaları gören insanlar var.
Şunu yani, tekrarlayayım İbrahim'cim, çok özür dilerim. Ukrayna'nın son bir yılda Rusya'dan aldığı hasar burada birkaç saniye içerisinde 10 şehire birde oldu.
Evet.
Birden oldu. Yani bunu gözünde bulundurmak lazım.
Aynı anda 10 şehre atom bombası atılsa herhalde
aynen
böyle
öyle.
Olurdu yani.
Ya 77 tane atom bombası deniyor şu anda. Evet. O bölgenin yer altında patlayan. Evet. Ki 7 kilometre nedir Allah aşkına ya? Son derece yüzeye yakın. Son derece yüzeye yakın bir deprem bu.
Evet. Yani böylesi durumlarda birlik, beraberlik, kardeşlik gibi kavramların daha çok gündeme gelmesi lazım. Fakat maalesef Türkiye'de bir kesim, bir kitle var ki bütün fırsatlardan kendine, yani fırsat kelimesini tırnak içerisinde kullanıyorum tabii ki. Şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Bütün krizlerden, bütün felaketlerden kendilerine vazife çıkarıyor maalesef. Dolayısıyla bunlarla İbrahim'cim, mücadele şimdi, etmek de gerçekten ayrıca bir efor sarf etmeye
aynen
gerektiriyor.
Aynen öyle. Yani galiba insanların yürekleri üzerinde, tabii çok aşırı saldırı altında Türkiye. Yani terörün odağı, büyük devletlerin desteklediği terörün odağı. Onlar da bu fay hatlarının derinleşmesinde yüreklerde son derece çaba gösteriyorlar. Ona tamam. Ama ben Kırgızistan'da, Özbekistan'da olduğum dönemlerde, bilhassa Kırgızistan'da sık deprem olurdu.
Orası da deprem bölgesi.
Deprem bölgesi. Aslında dağlık bölge olmasına rağmen İbrahim'ciğim. Ben 98'de ben orada bulundum. 99, 2000, 2001. 5 ve üstünde ara ara depremler olurdu. Tabii düzlük arazileri fazla. Binalar eski o Sovyet döneminde yapılmış sağlam sosyal konutlar. Onlar bir orada 1994'te olan 7.4 şiddetinde bir depremden bahsederlerdi. Kırgızistan'a çok ağır hasar vermiş bir deprem olduğunu anlatırlardı bize oradaki yerli halk. Fakat ondan sonrasında hem o şiddette bir deprem olmamış, fakat bizimdeki 99 depreminden sonra orada bir doğrudan faylarla bir bağlantı olduğunu zannetmiyorum, ama oradaki depremlerinde, o iri ufaklı küçük depremlerinde arttığından bahsediyorlardı ki ben en az orada en az 3 ya da 4 deprem yaşadım. Hı-hı. Sadece Kırgızistan'daki dağlık bölgelerinde bile yaşadım. Tabii orada Türkiye Cumhuriyetler'de birbirlerine karşı bir aleyhtarlık var.
Hı hı.
Ama memleketlerin içerisinde bir Özbekistan'da ki Özbekler arasında ya da Kırgızistan'da Kırgızlar arasında hiçbir zaman ben böyle bir toplum içinde ayrışma hiçbir zaman görmedim.
O farklılaşmaya rağmen,
yok,
o mücadeleye rağmen.
Görmedim İbrahim'ciğim. Şimdi başka programlarda da hani bundan ben şikayet etmiştim. Hı-hı. Özbey'in Kırgız'ı, Kırgız'ın Kazağı, Kazağ'ın Azeri'yi, Azeri'nin hiçbirini sevmemesinden, toplu olarak hiçbirini bizi sevmemesinden falan. Hı-hı. Bunlardan bahsetmiştim birkaç kere, hatırlıyorum. Fakat Kırgızistan'da bir olay olduğu zaman ya da Özbekistan'da bir olay olduğu zaman halk bir yumruk halinde yürekleri, gönülleri, vicdanları, akılları bir olarak hareket edebiliyorlar. Bu önemli. Onlarda da tabii bizdeki kadar olmasa da siyasi bölünmeler var. Kırgızistan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki siyasi çalkantı hiçbir zaman bitmez. Daha öncesinde Özbekistan'da Kerimov ailesine karşı bir şey vardı ama tabii polis devleti olduğu için bunları bastırıyordu. Çok muhalifler, yani bütün, ben Özbekistan'dayken Özbekistan'ın hapishanelerinde yer yoktu. Adım atacak yer yoktu. Hatta derlerdi ki ama burada bir şeye bulaşmayın. Yani öyle işte o Güneydoğu Asya'daki hani belgesellerde hapishaneleri görüyoruz ya İbrahim'cim. Hani bir hücre içinde 25 kişi, herkes köşelerde sırtını duvara dayayıp uyuyor falan. Aynı o şekildeydi benim orada olduğum dönemde. Özbekistan hapishaneleri de böyleydi. Ama bu insanların herhangi bir dış meselede kendi iç ayrılıklarını öne çıkardıklarını ben hiç görmedim. Belki bundan 10 yıl önce burada da bu kadar belki değildi. Yani bu çok derinleşen, İbrahim'cim bunu çok kaşınan, bunu
dış sosyal istihbarat... medyanın abi çok ciddi bir etkisi var burada maalesef.
Doğru, doğru.
Ya bir de şöyle bir gelişme de var. Yani bunu zaman zaman programlarımızda konuşuyoruz. Özellikle deprem bölgesiyle ilgili olarak da yapılan bir şey bu. Yani biri bir bilgi paylaşıyor. Doğru mudur, yanlış mıdır?
Ya bunu sıradan bir adam paylaşmıyor. Büyük insanlar da, hani büyük insanlar işte dediğimiz insanlar da paylaşıyorlar.
Şimdi sosyal medyanın kullanım felsefesi biraz da bu galiba yani. Bir manipülasyon yaparsınız, ortaya atarsınız yalan bir bilgiyi. Binlerce insanı kışkırtırsınız, binlerce insanın zihnini karıştırırsınız. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi paylaştığınız mesajı silersiniz ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Yani bunlar bu kadar kolay olmamalı. Hele ki bu dönemde anlıyorum Türkiye'de henüz maalesef sosyal medya yasası tam anlamıyla ortaya konamadı, gerçekleştirilemedi, uygulanamadı falan ama yani insanların biraz elini vicdanına koyması lazım. Yani o Hatay'da millet enkazdan birilerini kurtarmaya çabalarken, depremzedelere yardım dağıtmakla uğraşırken birileri bir haber çıkardı. İşte baraj yıkılmış, birazdan burayı su basacak diye. Herkesi bu bilginin doğru olduğunu zannedip arabalarına binip şehri terk etmeye çalıştı. Bütün çalışmalar durdu.
Çalışmalar da durmuş.
Yazık yani, bunlara ne gerek var? Birazcık vicdanlı olmak bu kadar zor mu? Elimizi vicdanımıza koyup da ya sosyal medyanın bilgisayarın başına geçip, telefonun başına geçip sosyal medyadan yalan yanlış bilgiler paylaşmaktansa ya, gidip orada bir tane depremzedeye çorba da versek, bir tane yani ayağındaki terlikle üzerindeki ince kazakla sokağa çıkmış bir yavrumuza bir ayakkabı giydirsek, üstüne bir mont giydirsek daha güzel bir iş yapmış olmaz mıyız yani? Niye ortalığı karıştırmaya çalışıyoruz?
Lokasyonlar hususunda da çok yanıltıcı haberler çıkıyormuş İbrahim.
Yani hele o depremin ilk günlerinde enkaz altındaki vatandaşlarımız sosyal medyadan telefon numarası paylaşıyorlar. Enkaz altındayız, bizi kurtarın diye. Yani aklı evvel yani şimdi daha kötü şeyler çok söyleyeceğim ama söylemek aynen, istemiyorum. Evet. Yani birileri telefonla onları arayarak
İnanılmaz.
Dalga geçiyor. Ya bu İnanılmaz. Nasıl bir şeydir? Nasıl bir vicdansızlıktır? Böyle bir şey olur mu abi yani? Bizim öncelikli olarak gerçekten dediğiniz çok doğru. Kendi aramızdaki bu kırılmaları bir kere çözmek zorundayız. Bir de özellikle gençlerimize yani vicdan, merhamet, insanlara karşı sevgi, evet, saygı gibi konularda ciddi bir eğitim vermek zorundayız. Bunu tabii öncelikli olarak kendimizin de yaşaması gerekiyor. Mutlaka. Yaşamadığımız bir şeyi gençlere de anlatmak zor ama onları bu konuda eğitmek zorundayız. Yani bu böyle giderse Türkiye'nin 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını ben açıkçası evet, hayal bile etmek istemiyorum. Evet. Ama şunu da tekrar tekrar vurgulayalım. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın. Battık bittik gibi bir durum yok.
Tabii ki.
Yani dünyanın hiçbir ülkesi böylesi bir kriz yaşayacak, altından kalkamazdı. Strasbourg'da yaşayan arkadaşlarımız var. Almanya'da, Frankfurt'ta, Berlin'de yaşayan arkadaşlarımız var. Diyorlar ki böylesi bir facia, felaket Fransa'da, Almanya'da meydana gelseydi insanlar birbirlerini ezerek kaçarlardı diyor. Biz buradan yardım edeceğiz diye yollara düşüyoruz. Geçenlerde Kocaeli'den bir ekip aracıyla yola çıkıyor deprem bölgesine yiyecek götürmek için. Arabada enkaz kurtarma ekibinden birileri de var. Araba kaza yapıyor ve araçtaki dört kardeşimiz vefat ediyorlar. Yani ya, bir bu kadar yüce gönüllü başka millet de yeryüzünde bulunamaz. Geçen bir yerde bir şey okumuştum. Çok uzatıyorum, kusura bakmayın. İşte hakikaten bu konularda benim çok şeyim var abi. Rahatsızlığım var, evet, bir dile getirmek evet, istiyorum.
Ortak bir rahatsızlık İbrahim.
Yani birbiriyle bu kadar kavga eden ve kriz anlarında birbirine bu kadar tutunan yeryüzünde başka bir millet de yoktur herhalde evet, abi. Çok enteresan bir millet,
evet,
Türk
evet,
milleti.
Evet, evet, evet. O açıdan iyi, o zaten umutlarımızı canlı tutan o. Hani gönüllerdeki fay hattından bahsettik ama
evet.
Bu tür anlarda birbirine tutunma hususunda, yardımlaşma hususunda gerçekten örnek bir tavırda sergileyebiliyoruz.
Yani trafikte karşı karşıya gelse birbirini belki tekme tokat
tabii
dövmeye
canım,
kalkacak.
Bile canım,
İki vatandaş
yani. Evet.
Orada şu an birbirlerine çorba ikram ediyor. Evet. Yemek ikram ediyor. İşte ne bileyim orada bir enkaz var. Canı pahasına o enkazın önüne gidip enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmeye gayret ediyor. Yani gerçekten Türk milleti gibi bir millet de dünyada yoktur abi. Bunun örneğini ben hep ısrarla söylüyorum. O zaman da evet, bizzat içerisinde olduğum için bunu sıklıkla dile getiriyorum. Yani 15 Temmuz'da da gördük.
Evet.
İşte vatan millet elden gidiyor denilince insanlar canlarını hiçe sayarak sokaklara çıktılar, tankların karşısına geçtiler. Aynı millet bugün şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki 10 ilde yaşanan facianın ardından yine malıyla canıyla orada mücadele ediyor.
Bu muazzam bir şey. Evet, evet İbrahim'cim, çok güzel bir... Tabii bunun manevi yönü de İbrahim'cim, bu aslında tabii bir müminlere bir rahmet olduğunu da söylüyor Peygamberimiz.
Evet.
Şöyle diyor aynen. Allah-u Teala depremlere iyilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar. Şimdi bu insanlarımızın Allah'ın izniyle iman onların hemen hepsi hükme şehit zaten.
Evet.
İbrahim'ciğim. Tabii bu tür büyük felaketlerde içinde sapkınlık olanların da hem küfrün hem de sapkınlığını arttırıyor. Çünkü buna benzer zaten paylaşımlar, çok ağır paylaşımlar da oluyor. Onu telaffuz etmeye bile
gerek yok.
İnsan düşününce bile kötü oluyor çünkü. Bu yardımlaşma hususu çok önemli. Yaşadığım coğrafyalarda, bundan önceki yaşadığım coğrafyalarda bu noktada birbirlerine destek olan ve o destek anında birbirlerinin sinir uçlarıyla oynamamaya dikkat eden insanlar gördüm.
Hı hı.
Bunlar da Türk, bunlar da Müslüman İbrahim'ciğim. Kırgızistan'daki 2005 isyanında, Asgari Akıyev'in devrildiği isyan sırasında ciddi şekilde özellikle ülkenin güneyinde ölüler oldu. Bu şey sınırında, Andijan, Özbekistan, Andijan, Celalabad sınırında askerlerin ciddi şekilde isyancılara artık bir noktadan sonra ateş ettiklerini biliyorum.
Hı hı.
Oradaki dayanışmada askerler çekildikten sonra bölgede birbirleriyle siyasi olarak zıtlaşan insanların o yaralıları ve ölüleri toplamakta, yaralılara yardım ulaştırmakta bir anda tamam bizde de bu şekilde ama
hı hı.
Belki de ben de yanılıyor olabilirim İbrahim'cim. Çünkü o zamanlar sosyal medya yoktu.
Evet.
Şimdi mesela 2005'te sosyal medya yoktu. İnternet vardı ama sosyal medya yoktu. Bu bizi üzen, endişelendiren tarafı işin burada daha depremin sabahından itibaren, daha o gün öğleninde zaten deprem sabaha karşı oldu. O gün öğlenden itibaren siyasi mühazalarla işte o hizmet etmedi. Biz daha çok hizmet ettik. Devlet nerede? Biz vardık. Biz ulaştık. Gibi bu tür incitici söylemler çok fazla yer buluyor.
Hı hı.
Hele şimdi günler geçtikçe bu söylemler daha da arttı.
Tabii.
İnşallah bir şekilde son bulur. Yani vatanını seven, maneviyatına bağlı her insan bundan büyük keder duyuyor, büyük
tabii,
huzursuzluk duyuyor. Hakikaten gücü yeten herkes bu işe elini taşın altına soktu.
Hı hı.
Hatta bir benzerini ancak 1999 depreminde, Van depreminde ben hatırlıyorum. Bu derece bir toplumsal bir olay haline geldiği, yardımlaşmanın bu kadar büyük bir çapa ulaştığı. Üçüncü gördüğüm olay da bu.
Hı
hı. Hakikaten herkes bir araya geldi. Ama hala sosyal medyayı kullanıp şu nerede, şu grup nerede, onlar gelmediler.
Ya abi,
demek
şimdi
hakikaten
yani,
çok rezalet yani.
Bugün Türkiye'de açıkça söyleyeceğim. Bugün Türkiye'de bütün dini grupların, ya, cemaatlerin, sivil toplum kuruluşları canları pahasına.
Evet,
ben görüntüleri izliyorum. İnsanlar böyle yani hiç kimsenin giremeyeceği. Ben düşünüyorum acaba orada bir canlı var, kurtarabilir miyim, girebilir miyim oraya? Bana zor geliyor. Adam kendi canını riske atmak pahasına oraya girip oradaki canlıyı çıkarmaya çalışıyor.
Evet.
Ve arama kurtarma faaliyetlerinde, depremzedeleri, yiyecek dağıtma faaliyetlerinde bütün dini cemaatlerin Türkiye'deki
hepsinin
sivil toplum kuruluşları orada bizzat bölgede faaliyette. Ya birileri çıkıp diyor ki nerede bunlar? Ya kardeşim açın gözünüzü bakın yani.
Ya daha
bu
ya,
insanlar
ne yapacaklar? Paylaşımların pek çoğu dışarıdan yapılıyor.
Evet.
Kanada var.
Evet,
Amerika var, Almanya var. Daha
tamamen
çoğu zaten ya terör örgütü üyelerinin paylaşımları oluyor bunlar. Hazır oradan nasıl olsa yaptırımdan uzak kalabildikleri için orada.
Evet.
Ama yani bu paylaşımların da bu adamlar bir gün mutlaka bu ülkeye döndüklerinde hesabının sorulması lazım.
Kesinlikle
ya.
Sorulması lazım.
Çok karşılıksız kalıyor ya. Yani.
Aynen öyle. İnşallah bunların hesabı da sorulur abi. Şunu da söyleyelim. Böylesi krizler Türkiye'de cemaatlerin ve tarikatların gerçekten bu toplumun en temel yapı taşlarından biri olduğunu ortaya koydu. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Hepsine de buradan tekrar selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Abi çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
yani,
ederim.
Hüzünlü bir gündeyiz. Depremi konuştuk. Belki bir sonraki programımızda yine depremi konuşmaya devam ederiz. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. İnşallah hepsi şehit hükmündedir.
Amin.
Makamları âli olsun diyoruz. Ailelerine, yakınlarına sabır cemil niyaz ediyoruz. Biz bu enkazın altından Allah'ın izniyle kalkarız.
Kalkarız.
Devletimiz çok büyük. Devletimiz ayakta, dimdik ayakta.
Amin.
Hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu millete böyle büyük sıkıntılar yaşatmasın diyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın sonuna geldik. Bu programımızda karşı karşıya kaldığımız, içinden geçtiğimiz buhranı, hüzün günlerini, depremi konuşmaya gayret ettik. Önümüzdeki programda inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.